Ayrım 3. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 26. Almanların bir sözü var. Uğursuzluk bir başladı mı hep devam eder. Askerin o büyük alanda bir rastlantı olarak benim sırtıma basması ve süngülemesi uğursuzluklar zincirinin devamı oluyordu. Ölü yığınları arasında kaç saat baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Herhalde şok geçirmişim. Alıç teyzenin sonradan bize anlattığına göre aynı yerde ölüler arasında iki çocukla bir de kendisi sağ çıkmış. Alıç teyze ölüler altından çıkan iki çocukla birlikte dağa doğru giderken bir ara dönüp arkasına bakmış. Beni ölüler içinde ayakta görmüş. Bizim dille çağırıp beni de yanına almış. Bu teyze beni de yanına aldıktan sonra üç çocukla birlikte dağa doğru giderken ansızın bir askerle karşılaşmış. Bu silahlı asker dağın doğusunda çok jandarma var, batıya doğru gidin demiş. Bizi öldürmemiş ve ayrıca kendi ekmeğini de bize vermiş. Belki de ben de şok hali hala devam ettiğinden bu arayı hiç hatırlamıyorum. Bu son satırları Alış teyze bana anlattı. O gün o kadar ölü arasında benim sağ kalmam bir mucizeydi dedi Hıdo. O ara oynayan çocuklardan biri gelip babasından bıçak istedi. Korkulu savaş olaylarının bu çocukta kötü etkiler yapacağını düşünen Hıdo o an sustu. Çocuk bıçağı alıp uzaklaşınca tekrar konuşmasına devam etti. Birkaç gün o bölgedeki koyu ormanlar içinde saklandık. Bir gün bu teyze bizi çok iyi tanıdığı, ulaşılması zor olan bir mağaraya götürmek istedi. Çıplak bir araziden geçmek zorundaydık. Bu alanda ilerlerken askerler bizi makinelilerle taramaya başladı. Tekrar geriye ormana kaçtık. Askerler uzakta olduğu için bizi vuramadılar. Biz o gece ve gündüz sık ormanların içinde kaldık. Teyze bizi diğer gecenin karanlığında yerini bildiği mağaraya götürdü. Ayaklarımızdaki çarıklar yırtılmıştı. Pıtırıklı çakıllar ve dikenler ayaklarımıza batıyordu. Ayaklarımızın altı parçalanmış ve kanlar akıyordu. Kirli ve kanlı gömleklerimizin kollarını yırtıp ayaklarımıza sardık. Herhalde dağlarımız, topraklarımız çok temiz olduğu için mikrop kapmadık. Ama günlerce aç kaldık, kemiklerimiz dışarı fırladı. Alış teyze sonradan büyüdüğümde bana dağda kaçak gezdiğimiz aylarda olup bitenleri hep anlatırdı. Ben seni dağlardaki ormanlarda, mağaralarda sakladım. Sana buğday taneleri ve otlar yedirdim. Seni ben savaş ve şiddet ortamında, kan ve ölüm diyarında korudum, sakladım, kurtardım derdi. Şimdi belki siz de benim bu kurtuluşa sevindiğimi sanıyorsunuz. Bu ne biçim kurtuluş? Amcalarımla birlikte sadece bizim akrabalar o meydanda 40 kişi kurşuna dizildiler. Kardeşlerimi, her gün birlikte oynadığım arkadaşlarımı, tüm köylülerimi ve komşu köylerdeki insanları öldürdüler. Yüzlerce insan bir anda yok edildi. Cesetler günlerce güneşin altında kaldı. Bu insanlara bir kefen, bir kalıp sabun bile nasip olmadı. Hayır yemekleri verilemedi. Can pazarında cenazeler için kefen düşünemezdik. Benim halim ise beterin beteriydi. Tüm akraba ve tanışlarım yok edilmişti. Böyle bir yaşamı Hızır düşmanıma bile göstermesin. Tüm dost ve akrabalar, tüm arkadaşlar, yani insanı hayata bağlayan tüm değerler yok edilirse yaşamın bir anlamı kalır mı? Benim yaşamam bir mucizedir demiştim ama dayanılmaz acılarla dolu olan bir mucizedir. Çok şanssız olduğuma inanıyorum. Eğer şanslı olsaydım ilk kurşunda ben de ölür bu acıları görmezdim. İyi ki babam 38'den önce öldü de bu vahşeti görmedi. Kendinizi benim yerime koyun. Ölümle pençeleşirken size kurtulmanız için yolu tarif eden annenizi seyredebilir misiniz? Ölü annesinin kanlı memesini emen minik yeğeninizi seyredebilir misiniz? Buna göz mü, yürek mi dayanır? İşte ben bu acı, kanlı ve dayanılmaz sahneleri gördüm. Savaş ve şiddet içinde kan deryasında biçimlendi çocukluk hayatım ve kişiliğim. 6 yaşında bir çocukken sırtımda iki süngü yarasıyla Dersim dağlarında saklanmak zorunda kaldım. Savaşın acımasızlığı tüm Dersim çocukları gibi benim de tüm hayatımı etkiledi ve zindana çevirdi. Biz 3 çocuk ve bize annelik yapan bu teyze ile haftalarca yiyecek bulamadık. Bir zaman sonra dağlarda saklanan komşu köylerden tanıdıklara rastladık ve onların grubuna karıştık. Bizi kurtaran teyzenin kocası babamın müsahibiymiş. En zor şartlarda bizleri terk etmeyen, kendi evladı gibi koruyan bu yiğit, onurlu kadının fedakarlıklarını ve iyiliklerini hiç unutamam. Bu anlattıklarım benim çocukluğumun, kara bahtımın acı hatıralarıdır. Alış teyze bize daha sonraları köy sohbetlerinde hep anlatırdı. Hopik tepesinde önce bütün köylüyü ağanın gözleri önünde kurşuna dizmişler. Alıç teyze ölü cesetlerin altında sağ kalmış. O an olup bitenleri görüyor ve dinliyormuş. Ağa çok üzülmüş, çılgına dönmüş. Kendine bağıran komutana dönerek, ''Ben böyle gaddar olacağınızı bilseydim, devlete muhtarlık yapacağıma daha da eşkıya olurdum.'' demiş. Bu muhtarı da aynı yerde kurşuna dizmişler. Bu ölü yığınından dolayı Hopik Tepesi'nde günlerce çok ağır bir koku vardı. Yazın sıcağında oluşan bu koku nedeniyle aylarca bu tepeye kimse yaklaşamadı. İnsanların cesetleri leş kartallarına, kurtlara, çakallara yem oldular. Bu savaştan, zulümden, acılardan, ölümlerden aylarca sonra savaş sona erdi. Dersimliler Ege'nin, Batı'nın değişik yerlerine sürüldüler. Yüzlerce köy sürgüne gitti. Bizim köy askeri karakola çok yakındı. Bundan dolayı sürgüne göndermediler. Zaten bizim köyde sürülecek insan da kalmamıştı. 1938'de uzak şehirlerde olduğu için kurtulan 5-10 insanla, dağda saklanarak kurtulan 5-6 kişi, 1939 yılında tekrar aynı köye yerleştik. Biz köyümüze yeniden yerleştikten sonra bu Hopik Tepesi'ne kuzu otlatmaya giderdik. Bu toplu katledilen cesetlerinden geriye sadece kemikler kalmıştı. Her taraf insan kemikleriyle doluydu. Bazen bir kemiğe gözüm dikilir kalırdı. Derin derin düşüncelere dalardım. Belki de annemin bir kemiğidir derdim. Ve annemle konuşur gibi bu kemikle konuşurdum. Hopik Tepesi'nde ölüler arasında sırtıma saplanan iki süngü yarasının izleri hala sırtımda duruyor. Sırtımdaki süngü yarasının biri sade çizgi şeklindedir. Diğerinin yeri bir ceviz kadar çukurdur. Bedendeki yaralar çabuk iyileşir ve unutulur. Beden yarasını ben de unuttum. Ama süngülerin izleri bana, hep bana çektiğim acı duyguları, dağdaki kötü günlerin ruhumun derinliklerinde açtığı yaraları hatırlatır. Sırtımdaki yara vahşetin ve katliamın bir kalıntısıdır. Banyo yaparken bu süngü izlerine elimle her dokunduğumda silah ve çığlık seslerini duyarım. Acı olayları unutmak kolay değil. Bazı geceler çocukların cesetlerini havada dolandıran vahşi kartallar girer düşlerime. Cesetleri leş kartallarına yem olan bu insanları ve özellikle masum çocukları unutabilmem mümkün değil. 38'de yaşadıklarım benim tüm hayatımı, tüm ruhumu etkiledi ve etkiliyor. Bu tür vahşetlerin, bu savaşların bir daha tekrarlanmaması için Hopik Tepesi'ne bir anıt mezar yapılmalı ve üstüne kurşuna dizilen gençlerin, ihtiyarların, kadınların, bebeklerin ayrı ayrı isimleri yazılmalı. Almanya'da katledilen Yahudiler için toplu mezar anıtları yapılmış ki halk kötü geçmişinden ibret alsın. Türk toplumunun tarihinde de kara sayfalar var. Bu kırım sadece Hopik Tepesi'nde değil, yüzlerce dağ köyünde oldu. O zaman yüzlerce dağa bembeyaz ve yüksek anıtlar dikilmeli. Dersim'in yeşil dağlarının tepelerinde bu gibi beyaz anıtlarını gören insanlık belki geçmişinden ders çıkarır, belki geçmişinden utanır. Belki aynı kötülükleri bir daha tekrarlamaz. Benim gibi küçük çocuklara çektirilen acıların değerlendirmesi insanlık için uğraşanlara kalmıştır. Onların insanlık görevidir. Televizyonda seyrettim. Bir Amerikan uşağı, Vietnamlı kendi soyundan bir çocuğun beynine kurşun sıkıyor. Bu vahşet dünya televizyonlarında canlı yayınlanınca savaşın dönüm noktası oluyor. Savaşın vahşetini, savaş robotlarının acımasızlığını, dünyanın gözleri önüne seren bu görüntüden sonra durum Amerika'nın aleyhine dönüyor ve daha sonra Amerika Vietnam'dan çekilmek zorunda kalıyor. 38'in Ağustos ortalarında Dersim'de binlerce çocuğa, bebeğe kurşun sıkıldı. Ya da kurşun pahalı olduğu için süngülendi. Benzin dökülerek topluca yakıldı. Dünya ses çıkarmadı, sağır ve kör oldu. Dersim halkı bu dayanılmaz acıları yaşadı. Savaş yıllarındaki çok ağır acılar, kederlerden, hüzünlerden sonra, savaş bittikten sonraki yalnızlık, yoksulluk içinde geçen öksüzlük yıllarımı anlatmak hem hafif kalır hem de çok uzun sürer. Dertlerimiz ve çilelerimiz bitecek gibi değil. Ey Munzur Baba, beni anlayan olmadı. Ömrümün son yıllarında dertlerimi sana anlatmak, içimi dökmek istedim. Yaşadıklarımın bir sır olarak kalması ve benimle birlikte mezara gitmesi doğru olmazdı. Çektiklerimi anlatırsam belki insanlığa faydalı olur. Belki geride kalanlar ders çıkarır, belki bu vahşet bir daha tekrarlanmaz diye düşündüm. Bundan dolayı yıllardır içime attığım acıları, ızdırapları, çileleri sana bir daha anlattım. Ey Munzur Baba, ey Ulu Kırklar, Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen olayları her anlattığımda tekrar aynı acıları yaşıyor ve duyuyorum. Anılarım beni savaş yıllarına götürüyor. Şu anda bile sanki kalbime bir hançer saplanıyor. Ey Munzur Baba, yaşadığım tüm bu acıların sebebini soruyorum sana, sitem ediyorum. Baştan beri anlattıklarımın tekmiline birden senden makul bir açıklama bekliyorum. Zeyniko. Komşu köyden baş sağlığı için gelenler ile ölenin yakınları, dost ve ahbapları, kadınlı erkekli bir topluluk dışarıda pınarın başına ceviz ağacının gölgesine oturmuşlar, her acılı günde yaptıkları gibi ağıtlar yakmaya başlamışlardı. İnsanlar çok sevdikleri, o gün kaybettikleri Allo amcasının yasına bürünmüştü. Yine duygular depreşmişti. Birçoğu ağıtlarla birlikte hüngür hüngür ağlıyordu. Çok acılı günler görmüş, derin kültür birikimi olan, yörenin deyimiyle kamile ermiş Halo amca, kendi yaşıtlarının tek tek gittiğini, kendisi için de yolun sonunun geldiğini düşündü. Kendi kendine fısıldayarak, insanı ateşe vermişler, kabul etmemiş. Suya vermişler, o da kabul etmemiş. Ama toprak kabul etmiş. İnsan topraktan gelmiştir, tekrar toprağa gider. Keşke Cenab-ı Hak bu yaştaki tüm insanlara yatağında böyle rahat ölüm nasip eylese dedi. Her acılı günde olduğu gibi Halo amca 38 olaylarını hatırladı. 38'de kurşuna dizilen körpecik canlar, gelinler, kadınlar, çocuklar tekrar gözlerinin önüne geldi. Önce fikirlerini kafasında toparladı ve hüzünlü bir ses tonuyla topluluğa bakarak konuşmaya başladı. Ero ero dünyadan habersiz kuru cahiller, hırtolar, ere ere geçmişi unutan zavallı esketekler. Bu dersim ne acılar gördü, ne acılar çekti. Dersimde ne ocaklar söndü. Siz şu anda çocuklarıyla, torunlarıyla soyu devam eden, vadesiyle hakka yürüyen bir insan için kendinizi parçalarsınız. Keşke sürünmeden, acı çekmeden yatağında rahat bir ölüm, doğal bir ölüm benim gibi her yaşlıya nasip olsa. Böyle kendi vadesiyle hakka yürüyenlerin arkasından parçalanmak, kendini heder etmek günahtır. Niçin günahtır? Aklı bir arpa boyu ileriyi göremeyen sizin gibi insanlar bunu anlayamaz. İnsanlığın ne hale geldiğini, insanlığın hatalarını sizin gibi aklı kıtlar göremez. Bu dersimde olup bitenlerin sebebini bir Munzur Baba bilir, bir de ben bilirim. İlimden irfandan nasibini almamış, zavallılara kendi ilim ve irfan dünyamı anlatabilmem imkansız. Siz vadesiyle yatağında ölen bir insan için Tanrı'ya isyan ederek kendi cahilliğinizi ortaya döküyorsunuz dedi. Alnındaki kırışıklardan uzun yılların acıları, dertleri ve cefaları okunan Halo, bunları o kadar içten ve duygulu bir sesle söylemişti ki, orada oturanların hepsi sessizce onu dinlemek zorunda kalmıştı. Halo'nun amacı halkın dikkatini üzerine toplayıp 38'de Dersim'deki halkın çektikleri acıları anlatmaktı. Halo daha önceki deneyleriyle biliyordu ki 38 olaylarını, 38'de çekilen acıları dinleyen halk bugünkü haline hep şükrediyordu. Zaten her acılı günde acıların en beteri, en ağırı olan 38 olayları mutlaka hatırlanırdı. Dersimliler için 1938 tarihi yeni bir takvimin sıfır yılıydı, başlangıcıydı. Bir olay anlatılırken 38'den önce, 38'de veya 38'den sonra diye zaman dilimleriyle açıklanırdı. Yalnız 38 olayları Türkçe anlatılınca Halo çekilen acıların tam anlatılamadığını, eksik kaldığını düşünürdü. Bu nedenle hepsinden erken davranıp inisiyatifi ele alan Halo, kendi ana diliyle, dımilice, gür ve etkileyici sesiyle, ''Ben 38'den bir yıl önce bir kızın başına gelenleri anlatayım da bu halkın neler çektiğini öğrenin.'' Öğrenin de o yılların vahşetinden daha gaddar bir vahşet olamayacağını düşünün. Öğrenin de şu andaki halinize şükredin. 38'deki olayları her hatırladığımda ciğerim dağlanıyor. Ama Tanrı'ya veya evliyalara isyan etmiyorum. Niye isyan etmiyorum? Bunu şimdi size izah edemem. Ancak bir gün bu evliyalar, bu kutsal Munzur Baba dile gelirse o zaman beni anlarsınız. Ancak kamile erip olayları gönül gözüyle görmeye başlayınca belki beni anlarsınız. Önce bir dinleyin, sonra 10 kere düşünün. Suçlu kim? Hep zayıfların, güçsüzlerin koruyucusu olan aksakallı Halo, 38'de kız çocuklarının başına gelen kötülüklerin diğerlerinden daha ağır olduğuna inanırdı. Etrafındakiler ise bilgisine ve olgunluğuna saygıdan dolayı yaşlı çınarı hep sessizce dinliyorlardı. Herkes ona tarihi bir onur abidesi gibi saygı duyardı. O da bunun farkındaydı. Saygınlığını yitirmemek için herkese bir baba gibi davranır ve konuşurken kelimeleri özenle seçerdi. Halo amca o anda yer değiştirip herkesin görebileceği büyük bir taşın üstüne oturdu. Hüzünden dolayı gıcıklanan boğazını öksürerek temizledi. Ses tonunu alçaltarak yeniden konuşmaya, masum küçük bir kızın çektiği çileleri anlatmaya başladı. Zeyniko Dersim'in Ağdat köyünde yaşıyordu. Pirimiz Rıza'nın torunuydu. Her Dersim çocuğu gibi 7 yaşında davarları gütmeye başlamıştı. Şehirdeki çocuklar 7 yaşında okula başlardı. Zeyniko 7 yaşındayken okul ve öğretmen kelimesinin ne anlama geldiğini dahi bilmiyordu. Ama tabiat ana Zeyniko'ya çok şey öğretiyordu. Tıpkı bana çok şey öğrettiği gibi. O da yaşayarak, görerek öğreniyordu. Zeyniko 7 yaşında koyun ve keçinin niçin faydalı olduğunu öğrenmişti. Çünkü onların sütü yoğurdu ve yağıyla besleniyordu. Yününden kazak çorap örülüyordu. Bunlarla kışın soğuktan korunuyordu. 7 yaşında davarlarıyla arkadaş olmuştu. Sabahın şafağında onlarla dağlara, yamaçlara açılıyor, onları otlatıyor. Güneş ışınları tam dikleşip dayanılmaz kızgın sıcak bastırınca davarlarını çadırın yanındaki ağaçların gölgesine getiriyordu. O çok küçükken onun abileri de böyle yapmıştı. O koyunları, keçileri sağmasını da annesinden öğrenmişti. Yaz aylarında başka arkadaşları yoktu. Koyunları, keçileri bir de köpeğiyle arkadaş olmuştu yaylalarda. Her gün birlikte oldukları için koyunlarına, keçilerine tek tek isimleriyle sesleniyordu. Onların birçoğu isimlerine alışmıştı. Onların yüz atlarından, durgunluğundan hasta olanlarını hemen anlıyordu. Hastalığın çeşidine göre görece bilinen ilaçları koyunlarına veriyordu. Hayvanlarıyla o kadar dost olmuştu ki, kendi üzüntülerini, dertlerini, duygularını bile onlara anlatıyor, onlarla paylaşıyordu. Ve onların kendini anladıklarına inanıyordu. Bu kızın hayvanlarla olan dostluğunu, duygularını ancak dağda çobanlık yapanlar anlayabilirdi. Zeyniko'ya göre çoban köpeği Karabaş'ın değeri diğer hayvanlarından daha farklı, daha üstündü. Kangal'dan getirilen bu soylu meşhur Karabaş, Zeyniko ile aynı yaştaydı ve Ağdat köyünde birlikte büyümüşlerdi. Karabaş, Zeyniko ile davarları gütmeye yardım ettiği gibi ayrıca onu tehlikelerden de koruyordu. Sürüye saldıracak kurdun kokusunu güçlü burnuyla önceden hissedip havlıyor ve Zeyniko'yu uyarıyordu. Bazen kendisi uyuduğu zaman sürüsüne bu sadık Karabaş dikkat ediyordu. Zeyniko 10 yaşına geldiğinde koyunları, keçileri ve kendisine arkadaşlık eden köpeğini yönlendirdiği gibi dağlarda kendisini bekleyen tehlikeleri de biliyordu. Hangi ormanda ayılar, hangi derede kurtlar, hangi bölgede zehirli yılanlar olduğunu 10 yaşlarında öğrenmişti. Bütün bunları 10 yaşında öğrendiği için kendine güveni artmaya başlamıştı. Çok basit, çok rahat ve mutlu bir yaşamı vardı. Evin ihtiyaçları için yılda birkaç kez şehre gidip gelen babasından, bazen çarşı, dükkan, araba gibi kelimeleri duyuyordu ama bunları hafızasında tam canlandıramıyordu. Arabanın nasıl bir şey olduğunu düşünemiyordu. Babasının şehirden getirdiği halkalı şekeri ve fırında kızarmış bembeyaz ekmeği severek yiyordu bu küçük kız. Şehirlerde evlerin birbirine yapışık ve sayılmayacak kadar çok olduğunu, süslü dükkanlar, büyük çarşılar, geniş ve dümdüz asfalt sokaklar olduğunu duymuştu. Ama o kendi hayatından memnundu. Dağlarda bakir tabiatın içinde ve binbir çeşit çiçeklerin, kuşların arasında büyüyen çocukların, şehir çocuklarından daha şanslı olduğuna inanıyordu o. Zeyniko 4 mevsimi tam anlamıyla yaşıyordu. Meyve, sebze ve tahılların nasıl büyüyüp olgunlaştığını gözleriyle görüyordu. Yazın sıcakta ekinlerin, meyvelerin olgunlaştığını, güzün meyvelerin, cevizlerin dallardan yere düştüğünü, bolluk olduğunu, kışın dağ ve taşın bembeyaz kesildiğini, çok soğuk ve sıkıcı olduğunu, ilkbaharda tabiatta her şeyin, ağaçların, kuşların, kelebeklerin canlandığını, hayvanların doğum yapmalarıyla sürüsünün biraz daha çoğaldığını, süt ve yoğurdun bollaştığını, yayıkların, tulumların gümbürtüsüyle insanların yüzlerinin güldüğünü, daha da neşeli olduklarını biliyordu. 10 yaşına giren Zeyniko, bütün bu yaşadıklarından ve gördüklerinden dolayı tabiat anaya borçlu olduğunun farkındaydı. Onun öğretmeni tabiat anaydı. Böyle bir yaşamdan çok haz alıyordu. Zeyniko bu yılda tekrar kara kıştan kurtulup güzelim cıvıltılı bahara kavuştuğu için çok seviniyordu. Ama 1937 yılının baharı geldiğinde Zeyniko'nun köylüleri, daha doğrusu köyün büyükleri Zeyniko ve köyün çocukları gibi sevinçli değillerdi. Zeyniko ve onun yaşındaki çocuklar köyün büyüklerinden o ilkbahar bugüne kadar hiç duymadıkları, bilmedikleri kelimeleri duyuyorlardı. Büyükler akşamları toplandıkları köy meydanındaki büyük kayanın üzerine oturup dımılice konuşurken Ankara, asker, savaş, silah, tayyare, tedip, tengil, sürgün gibi Türkçe kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardı. Bunlar önceleri köyündeki büyüklerin ağzından hiç duymadığı kelimelerdi. Zeyniko Türkçe bilmediği için bunları hiç anlamıyordu. Ama büyüklerin telaşlı, heyecanlı konuşmalarından, üzüntülü yüz hatlarından bu bahar bir umutsuzluğun, bir musibetin olacağını sezinliyordu diye devam ederken Halo'nun boğazına yine bir balgam takıldı. Köylüler bu hikayenin nasıl biteceğini merak etmeye başladı. Halo amca birkaç kez öksürüp balgamdan kurtuldu ve sözüne devam etti. 1922'de Koçgiri olaylarından sonra Alişer Efendi ve akrabaları Dersim'e sığınmıştı. Uzun yıllar Koçan aşiretinin köylerinde yaşamış olan Koçgirili Alişer Efendi, son yıllarda Sey Rıza'ya sığınmıştı. Ankara'nın ısrarlı istemlerine rağmen tabiat insanının dürüstlük ve yiğitlik özelliklerini taşıyan Sey Rıza, Alişer'i Ankara'ya teslim etmiyordu. Bu olay, Sey Rıza'nın baş eşkıya ilan edilmesinin sebeplerinden biriydi. Aslında bardağı taşıran son damlaydı. Çünkü esas çelişki Osmanlı devrinden beri devam edip gelen Dersim sorunuydu. Sey Rıza ile Alişer'i takibe almıştı. Ankara ve aslında Dersim'in tüm önderlerini yok etmek, halkı öndersiz bırakmak istiyordu. Osmanlı'dan beri çözülemeyen Dersim sorununu kökten halletmek için yapılacak saldırıya sebepler arıyordu. Saldırıyı önceden sezen, belki de duyan Sey Rıza'nın köylüleri saklanmak için köylerini terk etmek zorunda kaldılar. Bir bahar günü köylüler toplanıp büyük küçük tam 43 canla birlikte köyü terk edip Laçin aşiretinin Kakber köyünün Çelemuri bölgesine gitmeye karar verdiler. Böylelikle milislerden ve askerlerden saklanmak için yer değiştirip izlerini kaybettireceklerine inanmışlardı. Dersim'in kınalı keklikleri gibi kara kaşlı, kara gözlü ve az tombul olan Sayı Rıza'nın torunu küçük çoban Zeyniko tehlikenin arttığının farkına varmıştı. Ama henüz başlarına gelecek acıların varlığını, savaşın ağır sonuçlarını tam anlamıyla kavrayacak yaşta değildi. Zeyniko'nun yeni mekanı olan Kakber köyünün Çelemuri deresi gür ormanlarla kaplıydı. Orman olmayan yerlerde de adam boyuna varan Dersim'in yeşil kınkor otları vardı. Bahar olduğu için her taraf yemyeşildi. Gündüzleri insanların kimisi yüksek otlar içinde, kimisi orman içinde oturuyordu. Büyükler korunma, saklanma, savunma, beslenme çareleri üzerinde konuşup düşünüyorlardı. Bütün kötülüklerden habersiz olan en sevimli yaştaki küçük çocuklar ise saf ve temiz duygularla baharın yeşillikleri içinde gülüşüp oynaşıyorlardı. Binbir renkli kır kelebeklerini kovalıyorlardı. Zeyniko'yu artık sürüsünden ayırmışlardı. Tehlikeli günler yaklaştığından beri sürüyü büyükler güdüyordu. Büyükler telaşlıydılar. Zeyniko ise benekli küçük kuzusunu, aske keçisini, sevimli köpeğini unutamıyordu. Hep aklına takılıyorlardı. Zeyniko sürüyü artık her gün göremiyor, sevimli kuzusu ve köpeğiyle her gün oynayamıyordu. Eski sakin hayatını ve sevimli hayvanlarını özlüyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.